Audux TV'den merhaba değerli izleyenlerimiz. Sedat Altan'la beraber hazırladığımız Hayata Dair programımızda bu hafta çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Gazeteci yazar ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Cemal Çiftçigüzeli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
programımıza. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? İyisiniz efendim.
Sizler iyi olunca, gençler iyi olunca bize yansıyacağından emin olun.
Sağ olun.
Önemli teşekkür olan ederiz. Bu yeni neslimizin iyi olması.
Biz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız.
Estağfurullah.
Tabii sizin isminiz telaffuz edildiğinde bizim hemen aklımıza TRT'nin altın yılları, o TRT'nin zahmetli emekli yılları geliyor. 32 sene TRT'de tabii çok ciddi bir rakam. Biraz onlar, o dönemden bize bahseder misiniz?
Tabii ki. Ben TRT'ye girdiğim zaman Tercüman Gazetesi'nde çalışıyordum. TRT bizi imtihanlarına girdik, kazandık. Bir sene sürekli kursa tabi tuttular. Türk dili, Türk edebiyatı, hukuk, felsefe, tiyatro, her şey. Yani yeniden bir üniversiteye başlamış gibi bir kursa tabi şey yapıldık. Ben muhabir olarak girdim TRT'ye. Prodüktör olarak girmek istiyordum ama yaştan kaybetmiştim. 80 kişiydi, 40 kişi alacaklardı. Yeniden ders çalışır gibi ders şeye çalıştık. Kurslardaki verilen şeylere. Neyse kazandık. 40 arkadaşımız elendi ama. Çok değerli arkadaşlarımız vardı.
Tabii üstelik onu açmak da lazım. Şu an 200 kelimeyle Türkçe konuşan gençlerimiz var. TRT'nin o dönemini de bilmeyebilirler. Çünkü TRT'de çok zengin bir kelime hazinesi ve çok titizlik vardı.
Aşırı.
Hatırlıyoruz o dönemleri.
Aşırı.
Ve TRT okul diyebilir.
Okul. Hem yayıncı okul hem Türkçe okulu.
Evet.
Yani dolayısıyla o denetimden bazılarımız zaman zaman şikayet ediyorduk. Biz de ettik ama inanın bugün onun faydasını görüyoruz. Ne gibi? Mesela böyle bir içki sahnesini TRT'de siz göremezsiniz. Yani o izleyici onun öyle bir sahne olduğunu anlardı ama öyle göze batacak şekilde değil. Veyahut da bir vahşet sahnesi, kanlı insanların öldürmesi mümkün değil. Bu konuda duyarlıydı TRT ve TRT yöneticileri. Çünkü öyle terbiye gördüler. Yani yayın terbiyesini öyle almışlardı arkadaşlarımız ve hepsi de işin ustasıydı. Yani ben şahsen kendim o bakımdan çok şanslı hissediyorum. Spikerlerimiz öyleydi, programcılarımız öyleydi ve iddialıydı.
Evet.
Dünyanın neresine giderseniz gidiniz.
Ayrıcalıklıydı yani.
Evet, evet. Yani o spikerlerimizin metini, oradaki yayınların güzelliğini, titizliğini, duyarlılığını orada biz yaşardık. Mesela ben bir ara Abu Dhabi televizyonuna gitmiştim. Türkçe yayınına gittim. Tanışmak için gittik orada. Sordum spikere, o da Mısır'dan gelmiş, Türkçe biliyor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkçe yayınından sorumlu spiker. Bana dedi ki, işte Ülkü Kuraner'i tanıyor musunuz? O bizim spikerimiz. Yani bütün dünya, özellikle Türkçe'ye yakın olan insanlar bunu yakın takibe almışlar. Neden peki? Bugün dünyada 300 milyon insan Türkçenin, güzel Türkçenin, dünya dili Türkçenin değişik şive ve lehçeli de olsa kullanıyor. Herkes bunun farkında da inşallah bizim aydınlarımız da bunun farkına varır.
İnşallah.
O zaman ne olur mesela? Şimdi kitaplar basılıyor, 1000 adet basılıyor. Çünkü 80 milyona hitap ediyorsunuz. O zaman 300 milyona hitap edeceksiniz. Kitabımız aynı anda Almatı'da olacak, Kazan'da olacak. Türkiye'de yayınlanan bir eser, Bakü'de olacak, Bişkek'te olacak, Aşkabat'ta olacak. Ne kadar şık bir şey olur.
Sizin girdiğiniz yıllarda çok kaliteli yayınlar da vardı o zaman. Zaten tek kanal olduğu için de Türkiye tamamen odaklanmıştı. Milli örf ananelerimizle ilgili güzel diziler vardı. Dördüncü Murat gibi benim hatırladım. Küçük Ağa gibi.
Hacı Arif Bey.
Evet, Hacı Arif Bey vardı. Gerçekten böyle kusursuzluğun herhalde, mükemmelliyetin arandığı bir dönemdi TRT'de.
Bunun nedeni şu, yani sokaktan geçen insana gel program yap denmiyordu. Veyahut da falanın oğlu bu, veyahut da bu bizim gibi düşünüyor, TRT'ye gir olmuyordu. Bunların hepsi işinde, sektöründe iddialı yayıncılardı, hepsi. Mesela biz bir röportaja gittiğimiz zaman, mesela çok iyi hatırlıyorum, Ali Kırcan'ın Kaddafi ile yaptığı röportajda yurt dışına satmış ve TRT döviz kazanmıştı, para kazanmıştı. Şimdi bunların örnekleri sürekli azalıyor. Sürekli azalıyor çünkü o gelen insan oraya o kurslardan geçerek değil, bileğinin hakkı olarak değil, yani tanıdığı olduğu için veyahut da işte bir sebeple oraya girince yayının çıtası da ister istemez düşüyor. Üzülüyoruz tabii, kamu yayıncılığında böyle bir şeyin olması beni üzüyor. Çünkü Falkland Adaları'nın işgali sırasında BBC'de hatırlarsanız hükümet Londra'da hükümet başbakan ambargo koymak istedi. BBC yöneticiler dediler ki biz en az sizin kadar memleket severiz, milliyetçiyiz dediler. Şimdi Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Yani birinin söylediğini yayınlamak milliyetçilik oluyor. Halbuki bütün bu insanların hepsi memleketseverlik duygusunun en üst seviyeye çıktığı insanlar olması gerekir. Ama vermeyince Mahmut neylesi Mahmut olmuyor. Hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Keşke olsa.
Evet. TRT'den bahsederken biz Hayata Dair programımızda TRT deyince akla gelen isimlerden yine Sayın Bülent Özver'in de ağırlamıştık.
Tabii.
O da çok de, yani çok güzel anlatmıştı TRT'nin farklılıklarını. O dönemde bu dönemi kıyaslamıştı. TRT'nin yani titizliğini, spikerlerinin hatayla programı tamamladıklarını. O yüzden şimdi konuşurken aklıma geldi. Hakikaten TRT her zaman ayrıcalık olmuştur. Farklılık oluşturmuştur.
Bazı haberleri tabii şimdiki teknik donanım yoktu bizim çalıştığımız dönemlerde. Son yıllarda oldu ama mesela Telex vardı. Haberi Telex'e geçilirdi. Oradan getirilir, onun redaksiyonu yapılır, ondan sonra yayına verilirdi. Fakat bazen mesela hiç unutmam Spiker Sevim Hanım yayına girecek haber yeni geçmeye başladı. İlk paragrafı kopardık, kendisine verdik. O stüdyoya iniyordu. İnerken de merdivenlerden düştü. Bir yerlere acıdı ister istemez. Ama kesinlikle şikayet etmedi. Bir arkadaşımız Mavi Rak sürekli o bültenleri keserek aşağıya götürdü. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani mutfakta hiçbir şey olmamış gibi izleyicimiz onu izledi. Ve o haberi tamamladık biz. Şimdi mümkün değil yani. Yani birini koşturamazsınız siz. Al stüdyoya gö- stüdyoyu bilmiyor çocuklar. Stüdyoyu bilmiyor.
O zaman tabii telaffuz ettiğiniz Sevim Hanım olsun, diğer isimler
Sevim
olsun.
Sevim Canbaz. Evet, kendisine Mesut saygıyla olsun. Anıyorum.
Bunlar çok sembol isimler. Çok. Yani herkes bütün Türkiye yüzlerini tanır.
Tabii Tuna Hoş.
Şimdi baktığımız zaman TRT'de herhalde yaklaşık bir 100'ün üzerinde farklı kanallarda haber ve haber programı yapan spikerler var. Peki efendim bu muhabirlikten sonra gelişmeler nasıl oldu? Biraz onları dinleyelim.
Işte. TRT ile ilgili mi?
Hem TRT ile ilgili hem sonrasıyla ilgili.
Şimdi tabii TRT'de her muhalefet olunca iktidar şeyler, siyasi partilerimiz işte siz protokol haberciliği yapıyorsunuz. Hep işte sırayla Cumhurbaşkanını, sonra Başbakanı, sonra bakanları veriyorsunuz falan. Kim hükümet olursa olsun bu usul değişmiyor. Çünkü bu siyasi irade ister istemez oraya şeyini, gücünü gösteriyor. Dolayısıyla bu bir habercilik değil esasında. Biz mesela kamuoyu araştırmaları yapmıştık o yıllarda TRT. Şimdi oluyor mu onu bilmiyorum mesela. Bizim izleyicilerimiz demişlerdi ki efendim biz TRT haberlerini izlerken ilk yarım saati atlıyoruz. Ondan sonra izliyoruz. Neden? Çünkü hep orada protokol haberciliği var. Esas haberlere siz yarım saat sonra geçiyorsunuz. Değerli. Doğrusu da bu. Yani halkın sağduyusu güçlü. Siz ne kadar ona vermek istediğinizi efendim böyle kafasına çivi çakar gibi çakın, o dondurma gibi istiyor, biliyor. Ağzında eritiyor onu. Yani dolayısıyla o yıllar farklı yıllardı. Gönlümüz arzu eder ki keşke bütün yayın kuruluşlarımız bu duyarlılığı göstersinler. İnsanımıza göstersinler. Dilimize göstersinler. İnancımıza göstersinler, sosyal hayatımıza göstersinler. Kimse kimsenin hayatına müdahale etmesin. O zaman yoktu böyle bir şey. Çünkü biz eksi olan ayıplık çıkartıyorduk. Herkes de biliyordu onu. Nedir mesela? Bir şarkıda Türk sanat müziği olsun veyahut da klasik Türk müziği olsun veyahut da Batı müziği olsun. Orada hangi enstrümanların kullanacağını bizim sanatçılarımız, prodüktörlerimiz bilirlerdi. Öbür türlü sırıtırdı yoksa. Yani şimdi siz Batı müziğinin içerisine sazı koysanız hemen kendini belli veya darbukayı koysanız, davulu koysanız belli olurdu. Ve bunun ustaları vardı. Mesela Hüseyin İleri bir darbuka ustasıydı. Bütün konserlerimizde TRT'nin canlı veyahut da paket yayınlarında hepsi ustaydı. Hepsi neyin ne olacağını çok iyi bilirlerdi. Ben şahsen çok mutluyum. TRT Mektebi'nde hem hocalık yaptım, hem mutfakta çalıştım. Güzel günlerini gördüm.
Çok güzel bir tecrübe.
Çok, evet. çok. Yani dilerim yeni nesille böyle tecrübelerden geçerek yayın sorumluluğu alsınlar. Sonra bir başka husus da şuydu. Yurt dışına gittiğimiz zaman da TRT çalışanlarının gerçekten çok saygın bir konumları vardı. Mesela ben rahmetli Turgut Özal'la şeye gittim, Amerika'ya gittim. Çok temasları oldu. Bir ay kaldık biz rahmetli Özal'la. O temasları sırasında rahmetli Özal bir gün Özal'ın üç kategoride gazetecileri vardı. Birincisi genel gazeteciler. İkincisi fikrine güvendiği, yani bunu yazmayın dediği zaman yazmayacak gazeteler. Bir de kendisinin çok sevdiği gazeteciler vardı. Galiba ben onların içine girdim ki. Bir gün otelinde çağırdı bizi. Üç gazeteci arkadaştık. Bütün devlet arşivlerine girmiş. Çok önemli şeylerden bahsetti. Dedi ki, siz aynı zamanda yayıncısınız ve yazarlık yapıyorsunuz. Lütfen bu değerlendirmeleri yaparken bunları da aklınızın bir yanında bulundurun dedi. Bize mahrem bilgiler verdi. Özellikle Cumhuriyet tarihimizle ilgili. Yani şimdi böyle ilişkilerin kurulması ben şahsen çok arzu ediyorum. Çünkü medyada görüyoruz ne kadar çok acıklı yorumlar veyahut da çok taraf yorumlar veyahut da ufuk açmayan yorumlar görünce yeni nesil adına üzülüyorum inanın. Ama inşallah olur.
Bir de bahsettiğiniz dönemde tabii haberin bir ayrıcalığı da vardı.
Elbette.
Şimdi internette anında yüzlerce kaynak, yüzlerce site, yüzlerce dezenformasyon da oluyor. Herhalde TRT'de zaten öyle hataların affedilmediği de bir dönemdi yani.
Tabii ki. Yani bunun örneklerini de çok yaşadık. Biz ceza alırdı arkadaşlarımız. Mesela spikerse yayından çekilirdi. Muhabirse efendim şeye alınırdı, göreve gönderilmezdi. Müdürse benim de öyle bir şeyim oldu esasında. Rahmetli Özal'ın bir haberiyle alakalı. Ama sonra aklandık. Nöbetçi müdürlük sistemi de vardır bizde. Her arkadaşımız aynı zamanda 24 saat yayın devam ettiği için belirli zaman dilimlerinde nöbetçi müdür olmak durumundaydılar. Böyle zamanlarda bazen hatalar da oluyor. Ama insanlar yaptığı hataları savunurlarsa siyasi irade de onun hata olmadığını anlayarak affediyor. Ben böyle bir şey yaşadım mesela rahmetli Özal'la birlikte. Hasan Celal Güzel devlet bakanlığımız.
Sizi görmüştük biraz önce. Evet, hakikaten Hasan Cemal Güzel de evet. Özal'la rahmetli. Çok güzel isimlerimiz.
Evet. Şimdi tabii ki benim ayrıca sivil toplumla da ilişkilerim vardı o dönemde. Ben aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği'nin 14 kurucusundan biriydim. Biz istedik ki belli yazarlar değil de yazı ürünleri ortaya çıkan, emek veren, alın teri akıtan yazarlarımızın da artık gündeme taşınması gerektiği kanaatine varmıştık. Çünkü o dönemde en güçlü dönem Sovyetler Birliği ile flört eden yazarlar dönemi vardı. Bir de Batı ile flört eden yazarlar dönemi vardı. Halbuki kendi milletine has ögeleri öne çıkartan yazarlarımızın olması gerekti. Vardı da ama onlar hep sürtre gerisinde bıraktılar. Biz böyle bir amaçla görüşü ne olursa olsun yeter ki memleket sever düşüncelere sahip olsun. Yazarlar Birliği'ni o amaçla kurmuştuk. Sonra rahmetli Özal'ın döneminde Türkiye ismini aldık. Daha sonra kamu yararına bir kuruluş olduk. Ve daha sonra da Türk şiirinin şölenini yaptık. Yine bir dönemde Türkiye Yazarlar Birliği olarak Mehmet Akif Ersoy'un ki Mehmet Akif Ersoy kim diye sorulduğu zaman biz o konuda da bir kamuoyu araştırması yaptık. Çocuğun bir tanesi diyordu ki bizim okulun adı efendim diyordu. Halbuki bilse ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu milletvekili. Evet. Milli şair, İstiklal Marşı'nın şairi, Edebiyat Fakültesi hocası.
Veteriner hekim.
Veteriner hekim. ve karısına aşık bir insan. Çünkü Mısır'a gitmesinin bir nedeni de karısı astım hastasıydı İsmet Hanım. Sırf onun için gitti. 3 defalarca 5 defa gitti. Onun iyileşmesi için. Mısır'ın kuru bir havası vardı. Onun iyi, sağlığını iyi geliyordu rahmetli İsmet Hanım. Onun için gitmişti. Mehmet Akif'in işte hatıralarını yad etmek için şeye gittiğimizde Taceddin dergahına. Taceddin dergahı maalesef perişan bir vaziyetteydi. Sonra sarhoş kusmukları vardı. İçki şişeleri vardı Taceddin dergahında. Ve yanına da heyura bir bina yükseliyordu. Mücadeleye başlattık onunla ilgili olarak. Ve kazandık o mücadeleyi. Bugün Taceddin dergahı çok şükür bir müze statüsünde, vakıflara bağlı müze statüsünde ama sorumluluğu Hacettepe Üniversitesi'nde. Ve her yıl orada çok güzel etkinlikler yaptık. Daha sonra da Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı'nı kurduk. Yazarlar Birliği'ndeki arkadaşlar.
Ortak kurdunuz değil mi? Yazarlar Birliği ile ortak mı kuruldu?
Birlikte kurduk ama müstakil, bağımsız bir kuruluş oldu. Vakıf olarak kuruldu. Burada da şunları yaptık. Yani Mehmet Akif'in, bugün de onu yapıyoruz zaten, gerçekleştiriyoruz. Mehmet Akif herhangi biri değil. Hakikaten örnek, simge bir isim. Aile hayatıyla, politik hayatıyla, mesleki hayatıyla, veteriner hekim. Biliyorsunuz haksız bir şeyle, iddiayla görevden alınıyor arkadaşı. Kendisi de istifa ediyor. Yani böyle bürokrat, görevine bağlı biri. Sonra Batı'yı ve Doğu'yu tanıyan bir insan. Yani bir yandan işte Baudelaire'i okuyor, Balzac'ı okuyor, öbür taraftan Şeyh Sadi'yi okuyor, Beydeba'yı okuyor falan. Böyle bir insan. Hakikaten örnek bir insan. Dedik bu kurusun ve eserlerinin değişik dillere tercümesi olsun. Çok şükür bugünkü Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı 13 tane uluslararası sempozyum yaptı. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde, Orta Doğu'da, Balkanlar'da gerçekleştirdi bunu. Türkiye'de yaptık, Balıkesir ve İstanbul'da. 24 dile Mehmet Akif'in eseri tercüme edildi.
Aynı zamanda milli şairimizin bir maalesef yayınlanamamış, tamamlanamamış herhalde Kur'an tefsiri çalışması da vardı.
Var.
Biraz bahseder misiniz ondan? Yani çünkü bir ara gazetelere de yansımıştı. Biz de çok geç yıllarda tabii öğrendik bu çalışmayı.
Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an tercümesi yapıldı. Fakat o zamanki devrim hareketleri sırasında yönetimi yanlış yönlendirenler oldu. Mesela Türk sanat müziği konusunda bir yanlış yönlendirme oldu hatırlarsanız. Mustafa Kemal Atatürk o hatadan hemen döndü. Güneş dil teorisi konusunda yanlış yönlendirmeler oldu. Mustafa Kemal o hatadan da döndü. Mehmet Akif'in Kur'an tefsiri konusunda da öyle bir hata yapıldı. Şöyle ki, sanki Mehmet Akif Ersoy'un tercüme ettiği bu kitap namazda okunacakmış gibi, Türkçe okunacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalıştı bazı kesimler, bazı mahfiller. Onun üzerine Mehmet Akif aldığı 1000 lirayı iade etti. Hatta aracıları da kabul etmedi ve eseri yakılmasını vasiyet etti. Yakmadan önce de eserinin tercüme ettiği bölümleri İstanbul'a yolluyordu. Yakın dostlarına yolluyordu. İşte Eşref Edip'e yolluyordu. Eşref Edip Fergan'a. Onlar da bakıyorlardı, kontrol ediyorlardı. İşte üstada iltifatlar ediyorlardı. Veyahut da şu konuda dikkatini çekiyorlardı falan. Bu yayınlanan bir bölüm, 1/3 eseri bu tercüme için yolladığı bölümlerden oluşuyor. 1/2 bölümü yine Ekmelettin İhsanoğlu'nun açıklamasına göre babam yaktı diyor, bizzat yaktı diyor. Doğrusu ben de şahsen o kanaatteyim ama yayınlanan 1/3 bölümü de şiirsel bir yanı var. Mehmet Akif'in Türkçe duyarlılığını ortaya çıkartıyor ve ben onun Mehmet Akif'in olduğu kanaatindeyim. Öyle de yayınlandı. İyi de oldu esasında. Çünkü Hayrettin Karaman diyor ki Mehmet Akif'in bu tercümesiyle Mehmet Akif'in tercümesi milat olacak yayınlandığı tarih. Mehmet Akif'in eserinden önce ve sonra diye böyle bir şey yaptı. Ki şeyde Hayrettin Karaman da önemli bir akademisyen. Dini ve fıkıh tarafı güçlü olan bir yanı. Biliyorsunuz oğlum da örnek göstermedi. Asım diye sanal bir nesil. Kim bunlar? Ben, siz, o, herkes. Onun içerisinde yani ülkesine, insanla, toplumuna faydalı olan herkes asım. Ama maalesef görüyoruz ki bazı zalimler bile Akif'in şiirini işte zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem diye onun arkasına sığınanlar da var. Keşke olmasa o milli ruh, o milli heyecan, o milli şuur yeniden insanlarımıza gelse. Nasıl gelecek? Gelecek. Nasıl? İnsana yatırım yapacağız. Yani mesela Tevfik Fikret çok önemli bir şair. Oğlu Haluva evet örnek gösterdi yeni nesle. Fakat biliyorsunuz
polemik oldu Haluk Bey'in
evet,
sonraki
Haluk, yaşamı. Haluk'un Amentüsü. Haluk'un kitabı. Hristiyanlığı seçti. Papası oldu biliyorsunuz. Yine bir başka şairi azamımız Abdülhak Hamit Tarhan. Eşine vefat edince Makberi yazdı. Ama bir Çanakkale destanı yazmadı. Bir efendim İstiklal Marşı yazmadı. Bu onun şairliğini küçültmez ama endişesinin nereye gittiğini gösterir bize. Yani Akif'in böyle bir ayrıcalığı var.
Milli şuuru çok evet. Yüksek.
Çok evet. Hem de çok. Sonra mesela Ahmet Haşim Merdivenler şiir çok usta bir şair. Şeye katılıyor, Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Ama Çanakkale Savaşı ile ilgili bir şiiri yok. Mehmet Akif bu şiiri şeyde yazıyor. Suudi Arabistan'da teşkilat-ı mahsustan görevli olarak gittiği zaman sürekli haberler almaya çalışıyorlar. Orada secdeye kapanarak yazıyor bu şiiri. Yani içinde hissediyor o fırtınayı. İçinde hissediyor. Yani dolayısıyla Mehmet Akif'in gerçekten maalesef 2011 yılında Mehmet Akif yılı ilan edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. Mehmet Akif peki niye bugüne kadar gündemde? Vefat edeli işte neredeyse 140. senesi. Çünkü bugünkü sorunları o günden gördü. Aynı sorunları yaşıyoruz. Nedir? İnsana yatırım yapılmıyor. İnsan endeksli politikalar üretilmiyor. Efendim sanat, kültür, medeniyet hareketinde bir cılızlık var. Bir gevşeme var, bir çözülme var. Akif bunu o yıllarda gördü. O yıllarda gördü. Yani dolayısıyla Mehmet Akif'i yeniden gündeme taşımak bir ayrıcalık olacak. Aralık ayı da şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Mesela biz o yanlışlığa önce düştük ama şimdi düşmemeye çalışıyoruz. Mehmet Akif'in vefat ettiği gün 27 Aralık evet. 1936. O gün böyle bir program yapılıyor. Hatta bazıları kutlama diyor. Çok yanlış. Yani bizim
Mehmet
geleneğimizde.
Mehmet Akif'i anma haftası diye geçiyor.
Ha, bravo. İşte genç olmanın böyle bir özelliği var. Mesela biz kutlamalarımızı artık öyle yapıyoruz. Çünkü 26 Aralık'ta doğmuş. 27 Aralık'ta vefat etmiş. Eğer bir etkinlik yapılacaksa Mehmet Akif Ersoy haftası. Daha şık. Daha medeni. Çünkü bizim geleneğimizde vefat yıl dönümlerinde böyle program yapmak yok. Yani en güzel örneği Mevlid-i Nebevi. Peygamberimizin doğum, işte kutlu doğum diye her tarafta programlar yapılıyor. Haftalar yapılıyor. Biz de öyle bir program yapıyoruz artık. Çok şükür bütün dünyada kutlanıyor Mehmet Akif Haftası. Hollanda'ya gittiğimde orada böyle bir dernekle karşılaştım mesela. Ondan sonra. Çok dokümanları yoktu ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Mesela Kazan Federal Üniversitesi ortak etkinlik yaptık. Orada Mehmet Akif'i tanıttık. Rektörü kulağı çınlasın. Mehmet Bey dedi biz ne kadar dedi geç dedi duymuşuz Mehmet Akif'i dedi. Böyle bir tıkanıklığımız var. Ama biz sivil toplumuz ancak gücümüz yetiyor. Keşke devletten devlete bu sanat kültür hareketleri daha yaygınlaşsa.
Ama bunlar da önemli gayretler. Önemli
elbette hasbi. Ki, evet. Hiçbir beklentisi yok. Ve devletin bize katkısı da yok. Evet. Bize devlet şu parayı alın da oraya gidin demiyor. Herkes kendi parasıyla geliyor. 83 yaşında, 82 yaşında Profesör Yalçıntaş da hem kendisinin hem sekreterinin parasını vererek bu etkinliklere katılarak bizi onore ediyor. Mesela 1000 kitap götürdük biz Novi Pazar Balkanlar'da üniversitenin kütüphane kurduk. Kazan'da kütüphane kurduk. Resimler hediye ettik oraya. Fakat şundan dolayı da böyle bir acımız var içimizde. Novi Pazar Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü kapandı. Çünkü mezun olan çocuklar iş bulamıyorlar. İşte burada kamuya düşüyor. Oradaki büyükelçiliğimize. Bu gidiş gelişlerdeki siyasi iletişime bağlı şeyler, gelişmelerin olması gerekiyor. Biz uyarıyoruz ama yani biz bir aydın sorumluluğu içerisinde bunları yapıyoruz. İnşallah az hatayla yapıyoruz.
Novi Pazar tabii bütün Balkanlarda gördüğümüz gibi Osmanlı bağkesi, evladı Fatihan bir yer. Hala mesela spor etkinliklerinde malumunuz biliyorsunuz Sırbistan'a bağlı olarak hareket etmene rağmen Türk bayrakları açıp sürekli kutlama yapan.
Ben Fenerbahçeliyim.
Evet.
Fenerbahçe bayrağını gördüm, baktım orada sevindim.
Kardeş takımı
gittim,
zaten
evet,
Fenerbahçe.
Baktım dernek kurmuşlar. Evet, dernek öyle bir şey yap. Yani bu gidiş gelişlerin artması lazım. Had safhada artması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Süper devletlerin ki mesela Osmanlı zamanı da öyleydi. Bugünkü süper diye bilinen devletler de öyle diye düşünüyorum. Neden büyük devletler, Osmanlı Cihan Devleti neden? Yani sadece kanuni büyük değildi ki. Edebiyatı da büyüktü. Mimarisi de büyüktü. Şehirciliği de büyüktü. Toplumu, eğitimi de büyüktü. Şimdi bizim sıkıntımız bu. Yani bir yerde bir eksiğimiz oluyor. O zaman o biz şeyi tamamlayamıyoruz. Orada sıkıntı doğuyor. Mehmet Akif'i şimdi düşünün. Sebidur Reşat ve Sırat-ı Müstakim diye dergisi var. Eşref Edip'in sahibi oldu, onun baş yazarı. Bu dergi basılıyor. Aynı zamanda Balkanlara gidiyor. Saraybosna'da. Osmanlı Türk ortak dil. Osmanlı Türkçesi ortak dilimiz. Bakü'ye gidiyor. Efendim Ahmet Ağaoğlu burada yazı yazıyor. Kazan'a gidiyor. Efendim Ayaz İshaki Sırat-ı Müstakim'de yazı yazıyor. Yeni Delhi'ye gidiyor. Vesaire. Kahire'ye gidiyor. Damadı Ömer Rıza Doğrul orada yazıyor. Yani böyle bir iletişim ağı kurmuş. O günün imkanlarıyla da 50 bin basılan ve dağıtılan bir dergi. Şöyle bir imkanımız yok.
Evet, o biraz evvel zaten telaffuz ettiğiniz sayın rektörümüzle ilgili anada da düşünün yani rektörlük seviyesine gelmiş bir muhteremle biz Mehmet Akif Ersoy'u çok geç tanıdık diyor. Biz açıkçası üniversite yıllarına kadar sadece İstiklal Marşı'nın yazarı yani milliyetçi yönü kuvvetli bir muhterem olarak bilirdik ama manevi yönü, diğer eserleri, Kur'an tefsiri yapması hiç telaffuz edilmez. Herhalde biraz ideolojik kaygılardan ötürü. Bu herhalde diğer şairlerimiz, diğer sanatçılarımız için de geçerli.
Tabii ki.
Çünkü Tevfik Fikret'i de ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Sadece bizim lisenin müdürü ve bir şair olarak biliyoruz.
95'e doğru muhteşem bir şiirdir.
Evet.
Yiyin efendiler yiyin diye başlayan. Şimdi Mehmet Akif'in sadece bir tarafı değil. Ben dramalarının da çok önemli olduğunu görüyorum. Hani bugün Türkiye'deki işsizlik, Türkiye'deki fakirlik veya bütün dünyadaki fakirlik, yoksulluk, sefalet, terör. Akif bunun çözümünü göstermiş. Nedir? Mesela küfede, mesela hasta şiirinde, mesela meyhanede. Meyhanede sarhoş bir aileyi anlatıyor artık. Çözülmeye başlamış. Sosyal yaralar o kadar güzel tespit ediyor ki siz zannediyorsunuz ki Mehmet Akif hiç meyhaneden çıkmayan biri ve ailesinde de her gün kavga olan biri. Hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Onunla, yani onu okudukça böyle tüylerim diken diken oluyor.
Tabii rahmetli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy bunları Türk İslam ahlakının getirdiği bir güzellik, bir fazilet olarak eserlerine işlediği için o da hem sizde hem bizlerde hem okuyan herkes de aynı tesiri yapıyor. Biraz da gazetecilik hayatınızdan bahsetsek üstadım. Nasıl oldu? Çünkü evet. Uzun yıllar o konuda da evet. Yazılar verdiniz. Evet.
Bir de küçük yaşta başladınız galiba değil mi yazmaya?
Doğru. Ben 1961'de demek ki 16 yaşındaydım. 16 yaşında başladım. Şimdi ben Kilis doğumluyum ve Kilis'te ortaokulu bitirdiğim yıllardı. Mehmet Akif'ten çok etkilendik. Hep Mehmet Akif okuyorduk o yıllarda biz. o yılların gazete ve dergilerini okumaya çalışıyorduk. Yani babamız para verdiği zaman hemen ilk işimiz o günkü gazeteleri, dergileri. Mesela Peyami Safa okurdum ben. Milliyet gazetesinde yazardı. Kadir Can Kaflı tercümanda yazardı. Öğretmenlerimiz bize Varlık Yayınları'nı tavsiye ederdi. Varlık Yayınları'nı okurduk. Varlık da dergi olarak hem edebiyat dergisiydi hem de ideolojik bir yanı da vardı aynı zamanda. Yaşar Nabi Nayır'ın. Böyle bir mecraya girdik. Fakat sonra öğretmenlerimin ben zaman zaman zaaflarını görüyordum. Mesela diyordu ki sigara içmeyin diyordu, kendisi sigara içiyordu. İşte kumar oynamayın diyordu, alkol almayın diyordu. Şehir kulüpleri vardı o zaman kasabalarda. Şimdi bakıyoruz şehir kulübünde hocalarımız keyif çatıyorlardı falan. Ben de bizim Kilis gazetelerinden Hudut El diye bir gazetemiz vardı. Hudut'ta olduğumuz için ismi de öyleydi gazetemizin. İşte sahibine Muzaffer Bey'e söyledim. O da yaz dedi bana. Bay Zırvacı diye onları yazıyordum. Kendi ismimle de işte edebiyat kültür yazıları falan yazıyordum. Fakat o edebiyat hocam, öğretmenim Turgut Sagın Bey, ya ben sana işte 3'ten fazla, 2'den fazla vermem, bir de yazı yazıyorsun falan diye kızıyordu. Moralimi bozmak istiyordu bilmiyordum ama ben de inatla yazıyordum, inatla okuyordum. Ben de hakikaten Necip Fazıl'ın ve Peyami Safa'nın etkisi çok oldu. Çünkü biliyorsunuz ilkokul mezunu Peyami Safa. Fakat Fransızca gramer yazmış bir insan. O zaman eğitim de Fransızcaydı. Biz onun gramer kitabından şey yapıyor. Ha demek ki insan diploması değil de kendini yetiştirmesiyle daha öne çıkmalı şey yaptık. Sonra böyle ideoloji, 27 Mayıs darbesi, bütün evler basıldı. Ve çok beyin yıkama usulleri ortaya çıkartıldı. Aynı Sovyet usulü gibi. Okumayın, etmeyin vesaire. Yasaklar dönemi başladı. Ve sonra çok mezalim gördü halk. Biz Demokrat Parti bir aileydik. Bizim ailemiz de çok baskı gördü. Demek ki o baskının şeyi ki biz de inatla okumayı sürdürdük. Ben okuldan mecburi teslimname aldım ve İstanbul'a geldim. Ailemiz vakti yerindeydi, hali vakti yerindeydi. Vefa Lisesi'ne girdim. Vefa Lisesi'nde Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Kulübü çok yakındı. Gedikpaşa'da.
Büyük Doğu Kulübü'nde mi üye oldun? Üye
oldum. 14 numarayla üyesiyim.
Bir de Vefa Lisesi sizin tabii döneminizde çok kaliteli, elit bir liseydi. Çok sanatçı çıkarmıştır, gazeteci çıkarmıştır.
Yani mesela işte Uğur Dündar bizim okuldaydı. Kemal Sunal bizdeydi. Yani bayağı, efendim? Çok. Yani bir de mezun olanlara baktığım zaman ben ülkeyi yöneten insanlardı. Onun etkisi oldu. Sonra burada biz ziyaretlere gitmeye başladık. İsmail Hamid Danışment, Mümtaz Turhan. Üniversiteye geçince hep bunlarla beraber olduk. Sürekli konferanslarına gittik. Evlerine, sohbetlere gittik. Bayram ziyaretlerine gittik. Yani biz şahsen bana bir üniversite diploması, ikinci bir üniversite diploması gibiydi. Geldi o sohbet. Mesela ben Marmara'ya giderdim. Marmaratör diyorlar biliyorsun. Daha lise talebesi. Üniversiteye yeni başlamış biri olarak da. Mesela Muzaffer Ozak'ın bir hatırasını anlatayım size. Muzaffer Ozak yabancı dili olan, daha çok yabancı turistlerle, hatta o zaman hip bir turistik modaydı. Onlarla meşgul olurdu. Biz de kızardık Muzaffer Hoca'ya. Ya niye onlarla ilgileniyor falan, bizimle ilgilense ya falan diye. O hip bir turistler İslam'ı anlatırdı Muzaffer Ozak. Sonra o hip bir turistler onu Amerika'ya davet ettiler. Gitti ve geldi, bize anlattı. Fakat müthiş, ben çok heyecanlandım. Hocam neler oldu falan diye sorduk. Ahmet Özhan da onun talebesi aynı zamanda. Dedi ki, ben dedi şeye gittim, kilisede konferans verdim, İslam'ı anlattım dedi. Rahip gelmiş demiş ki Muzaffer Ozak'a, hocam demiş, teşekkür ederiz, bize İslam'ı tanıttınız. Hem de bizim kilisede, biz ne zaman sizin camilerinizde Hristiyanlığı anlatacağız? Demiş, anlatacaksınız. Peki ne zaman? Demiş ki, biz Hazreti İsa'yı hak peygamber olarak tanırız. Siz de Hazreti Muhammed'i hak ve son peygamber olarak tanıdığınız zaman bütün camilerimiz size açıktır. Müthiş bir cevap. Çünkü onlar peygamberimizi kabul etmiyorlar. biz onların gibi kabul ediyoruz. Yani dolayısıyla bu anekdotlar, bakın aradan çünkü onca yıl geçmiş, halen hatırlıyoruz. Halen bize bir kapı aralıyor. Hala bize yol salık veriyor. O bakımdan o sohbetler, Arifat Başgil, Nurettin Topçu, Kadırga'daki evine giderdik Nurettin Topçu hocanın. Tek tek nereli olduğumuzu sorardı, ismimizi sorardı, ismimizin manasını sorardı.
Sayın Ali Fuat Başgil.
Ali Fuat Erenköy'deydi, şeyde yani pardon, Kızıl Toprak'taydı. Yani o günlerimiz çok çok faydalı. Ben biraz onların da etkisiyle, bizim gazetelerimiz de yoktu. Büyüklerimizin de ısrarıyla dediler sen gazetecilik eğitimi al. Yoksa ben eczacı olmak istiyordum. Ailem doktor olmamı istiyordu. Hepsini de kazanmıştım ama gazetecilik.
Ama siz zaten daha 16 yaşında yazarak o gazeteciliği evet. hedeflemişsiniz. Yani evet. Gazetecilik evet, evet. yazarlık yapmayı. Daha sonra radyo ve televizyon bölümünü
Daha sonra evet. Ben bizim zamanımızda 2 seneydi gazetecilik. Evet. Ben daha 4 seneye çıktı. İletişim fakültesi oldu. Ben daha sonra yeniden talep, yani 1968'de mezun oldum. 1978'de yeniden mezun oldum. Çünkü o zamanki teknolojide gelişmeler de çok hızlıydı. İhtiyaç hissettim aynı zamanda. 4 senelik okulu yeniden bitirdim. O zaman TRT'ye de başlamıştık zaten. Tercüman imtihan açmıştı. Müsahih arıyordu. Bir baktım ki müsahihin şartları neredeyse profesörlük gibi bir şey yani. 1000 kişi imtihana girdi. 2 kişi kazandık. Ondan sonra
Tercüman gazetesi tabii çok ekol bir gazeteydi.
Çok, 500 bin satıyoruz.
Yayınlanmadığı için.
Tabii tabii, Ahmet Kabaklı.
Evet.
Tarık Buğra.
Rahmetli Servet Kabaklı'nın herhalde babası.
Amcası.
Gibi. Amcası.
Amcası. Yani. Onun yeğeni oluyor. Onlarla birlikte çalıştık. Onlardan ben mesela edebiyat dersi aldım. Sanat, kültür dersleri aldım. Sonra kültür olarak Aydınlar Ocağı kurulmuştu. Onlara sık sık giderdik biz. Ve onlar bir üniversite gibiydi aynı zamanda. Türk Edebiyat Vakfı Ahmet Kabaklı'nın. Orası öyleydi. Sonra böyle talebe parasıyla şey dergiler çıkarttı.
Ama çok aktif bir öğrenciymişsiniz o dönemde.
Herkes
hem
öyleydi.
Hem çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz. Aydınlar Ocağı'na üyesiniz. Büyük Doğu Kulübü'ne
evet,
üyesiniz.
Evet, yani. Onlar yapıyorlardı. Biz de seviniyorduk. İmtiyazlı görüyorduk kendimizi. Ben kartımı gösteriyordum Büyük Doğu üyesi falan diye. Sonra tabii bunun şeyini, boyutunu gördük biz. Uluslararası bir boyutu olması lazım. Burada çok yalnızsınız ve sizin medyanız yok. O zaman bizim bir haberimiz verilsin diye yalvarır yakarırdık yani. Ama hiçbir gazetede bizden bahsetmezdi. Ne zamana kadar? İşte 1970'li yıllarda işte şeyin veyahut da 60'lı yılların sonunda Babade Sabah gazetesinin çıkmasına kadar. Daha önce Yeni İstiklal diye haftalık bir gazete çıkmıştı. Sönmez Neşriyat'ın. Şevket Bey şey yapmıştı. Haftalık olduğu için tabii sıkıntıları oluyordu. Yeni İstanbul diye bir gazete vardı. Ama biz bunları hep okuyorduk. Gençlik köşeleri vardı. Oralarda yazılar yazıyorduk. Bizim nesil, ben neysem herkes öyleydi. Herkes okuyordu. Yani ben aykırı bir model değildim. Herkes aykırıydı. Hepsi okuyordu. Hepsi gidiyordu. Hepsi koşturuyordu. Gittikleri yerde de öyle. Yani üniversite bitiyor. Gittikleri yerde de kendileri o aldığı eğitimi, aldığı kültürü, aldığı hareketi aktarıyordu. Topluma yansıtıyorlardı. Yani böyle bir dönemdi bizim 68 kuşağı. Ben şahsen şanslıyım o bakımdan. Hem hocalarımın bana verdiği o bilgiler ve belgeler, hem bizim ayrıca özel gayretimizi okuduğumuz kitaplar, dergiler, hepsi birbirinden dolu, donanımlı dergilerdi. Çok mutluyum o dönemi yaşadıkça da. Mesela bir Fethi Gemuhluoğlu bugün yok. Şimdi insanı, insan mühendisi derler ona Fethi Bey için. Fethi Bey sizi önce insan olarak görür, genç olarak. İlk sorduğu da sen aşık oldun mu derdi. Şimdi tabii ki bizim o ideolojik çatışmaların yeni başladığı bir dönem, aşık olmak ayıp bir şey gibi karşılanırdı. İşte bana da sordu. Ben de aşıktım o günlerde. Ben lafı değiştirdim. Dedim Fethi abi işte gündemde şu var vesaire. Bu 163 isimli eserim Türkiye'deki fikir hareketleriyle ilgili.
141, 140,
evet, 163. O kitabı çıkmıştım. Onu görmüştü. bana demişti ki, o da benim aşık olduğumu anladı ama ben böyle itiraf edemedim. Estağfurullah abi falan da demedim. Çünkü çok arkadaşımız öyle diyor. Halbuki aşk bizim hayatımızın esası ya. Yani sadece insan ailesine aşık olabilir, işine aşık olabilir, ülkesine aşık olabilir, inancına aşık olabilir. Aşk sadece bir tarifi yok ki. Onlarca, yani zaten aşkı yaşamayan insanın bir tarafı eksik.
O saydıkların zaten hepsi Allah aşkının birer yansımaları.
Elbette, elbette, elbette, elbette. Şey dedi, ben dedi size, sana burs vereceğim dedi Fethi Bey. Sen dedi, işte gazeteciliğini genişlet ve yabancı dilini arttır dedi. O zaman da benim oda arkadaşım, şimdi Profesör Muhtar Kocakerim, o da burs arıyor, bulamıyordu. Fethi Bey'e de müracaat etmiş, sırayı almışlar. Dedim abi, bu hakkımı ben bir arkadaşıma kullanabilir miyim? Tabii ki dedi. Kim dedi? Dedim Muhtar Kocakerim diye benim ev arkadaşım. Ondan sonra elbette dedi, kullanırsın dedi. Ona burs veriyorum dedi. Ama senin de hakkın da dedi bakidir dedi. Kullanı. Çok yani önemli. Şimdi
size güzel bir fedakarlıkla arkadaşınızı destekliyorum.
Fethi Bey'inki de öyle. Şimdi Fethi Bey'lere ihtiyacımız var bizim. Bugün Türkiye yönetenlerin çoğunda hissesi var Fethi Bey'in. Ama çoğu da Fethi Bey olamadı. Fethi Bey müthiş bir insandı, arif bir insandı. Gönül isterdi ki şimdi yüzlerce Fethi Beyler olsun. Gençlere burs versin ve takip etsin. Yani burs şöyle verilir. Efendim 150 lira efendim üniversite. Kime verilir? Ülkeyi yönetecek. Edebiyat alanında, kültür alanında, siyaset alanında, şehircilik alanında, her türlü teknik alanda, her alanda vereceksin ama 1.000 dolar ver. Ve yakından takip et onu.
Evet, o dediğiniz çok önemli. Yani yakından şu an burs et. Verirse bile bir takibat, onunla bir muhabbet, bir yakınlık mümkün olmuyor. Değil. Sadece hani böyle makbuz alışverişi gibi bir şey oluyor. Çoğu zaman burs veren insanı bile tanımıyorlar yani.
Tabii ki. Çok doğru. Yani bunu 1.000 dolar verirsin, devlet adamı yetiştirirsin. Git dersin, kamu yönetimi eğitimi al. Doktoranı öyle olsun. İşte veyahut da master'ın öyle olsun. Birine dersin şehircilik. Şehircilik, şehirlerimiz dökülüyor ya. İstanbul, İstanbulluktan çıktı. Yok şehircimiz yok. Allah'tan biz İstanbul olduğu dönemde yaşadık falan. Yani şimdi mesela üniversiteler, mezarlıklar, böyle bir şey yok. Yani mezarlıklar ibret alınacak yerler. Üniversitelerimiz halkla örtüştüğü yerler, hepsi şehir dışına çıkarıldı. Veyahut da bir apartman üniversite eğitimi veriyor. Hiç olacak şey değil bunlar. Yani üniversite, üniversite gibi olmalı. Dolayısıyla dilerim herkes farkına varır. Nerede olduğumuzun, yollara yatırım yapılıyor, taşlara, binalara, AVM'lere, gökdelenlere. Hepsi olsun bunların. Hiçbir itirazım yok. Ama camilere, yeni yeni camiler yapılıyor. Ama o caminin ve AVM'nin içindeki insanlara da yatırım yapılması gerekir. Sizin modacınız olacak. Sizin efendim işte modayı ortaya çıkartacak tekstil mühendisleriniz olacak. Sizin efendim bir modayı yaratmak kimlerle oluyorsa hepsine yatırım yapacaksınız. Fikir emekçileri de öyle. Eğer siz bir fikir emekçisi olarak ürettiğiniz fikirler dünyada tartışılıyorsa eyvallah. Yani bizim şimdi Behçet hastalığı var biliyorsunuz siz. Tıp literatürüne bir Türk doktorunun şeyidir bu. Yani doktorlarımız neden böyle bir gayret içinde değiller Allah aşkına? Bu tıp fakültelerinin görevi değil mi? Bulsunlar bir hastalığı.
Ya da niçin yurt dışına gitmek zorunda hissediyorlar kendilerini?
Bulsunlar ilacını, evet. Bulsunlar yeni hastalıkları. Bizim insanlarımızın ismi tıp literatürüne. Sadece tıpta değil yani. Ekonomide de öyle. Enflasyonu ben çözerim diyen biri çıksın. Ekonomi tarihinde ismi çıksın. Oraya yerleşsin. Yani dolayısıyla esasında insana yatırımımızın olmamasından dolayı bu sıkıntıları yaşıyoruz biz.
Umarız inşallah yakında gelecekti. Allah'ın izniyle çözülecektir diyoruz.
Elbette çözülecek. Ümit var olunuz diyor
tabii
ya.
Ki. Evet.
Ümit bizim inancımız öyle. Ümit var olunuz diyor. İnşallah. Hiç ümitsizlik evet. Yok bizde. Hiç yok. Akif de öyle diyor zaten. Yani işte gericiliğe, kolaycılığa, hantallığa, tembelliğe falan karşı çıkıyor ama yolunu da gösteriyor işte. Fedakarlık. Kendini yetiştirmek, üretmek, paylaşmak. Hep bunlar bunun yolu. Evet. Olacak inşallah.
İnşallah.
Gerçekten de çok keyifli evet. bir sohbet evet. oldu.
Benim için de.
Evet.
Şeref verdiniz. Şeref aldınız. Geldiniz.
Sizin vesilenizle önümüzdeki ay Aralık ayında Mehmet Akif Ersoy Amla etkinliklerinde de inşallah bu sohbetimizi bir kere daha dinlerler izleyenler.
İnşallah.
İnşallah. Çok i̇nşallah. Güzel anlattınız Mehmet Akif Ersoy'u.
Bir eksikliğimiz de nedir biliyor musunuz? Lobilerimizin olmaması. Evet. Galatasaray'dan mezunsunuz değil mi? Evet. Galatasaray'ın lobisi var.
Eskisi kadar güçlü
Eskisi
değil.
Eskisi kadar o güçlü değil ama bir dönem öyleydi. Mülkiyeli, Galatasaraylı vesaire. Şimdi Mehmet Akif'le ilgili 250 okul var. Mehmet Akif'in lobisi olması lazım. Sadece burada değil. Yani şu an mesela Amerika'ya hep süper güç olarak dikkatle bakıyoruz ya. Orada tekstil, bilmem hepsinin lobisi var. Bizim lobilerimiz eksik. Biz okullar bazında da, eğitim bazında da, siyaset bazda da bu lobilerimizi gerçekleştirmeliyiz.
Özellikle eğitimde de ilk hepsine. Yüzde bir Türk üniversitesi yok mesela. Bahsettiğiniz evet. Amerika'da ekol olarak bilinen birçok üniversite vardır. Princeton, Yale, MIT. Bunlar zaten dünyada hemen ilk akla gelen tabii, üniversiteler.
Tabii. Bu Bay Mirza Hayit Özbek vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onunla bir uçakta seyahat ederken sordum kaç çocuğum var üstad dedim. İki dedi. Bir kız bir oğlan. Oğlan Berlin'de şey yapıyormuş, yayıncılık yapıyormuş. Kızınız ne yapıyor dedim. Şey dedi, beden eğitim hocası dedi. Dedim iş bulabiliyor mu peki dedim. Ya dedi hava parasıyla dedi transfer ediyorlar benim kızımı. Dedim hocam Türkiye'de beden eğitim öğretmenleri iş bulamıyor. Nasıl oluyor peki bu dedim. Ne yani beden eğitim basket hocası falan mı futbol hocası mı dedim hanımlara. Yok dedi ya yüzme hocası. Dedim hocam bizde yüzme hocaları animatörlük yapıyorlar otellerde. Bizimki dedi özürlü çocukların yüzme hocası dedi. Şimdi şeye bakın siz. O sektör bile artık nasıl dallara bölünüyor. Yani şeyin travmatoloji veyahut da ortopedide el cerrahi bölümü bize yeni girdi. Bakıyorsun gelişmiş ülkelere 20 sene önce girmiş. Yani bu gecikmelerden ders almamız lazım. Yani o kadar hoşuma gitti ki özürlü çocukların yüzme hocası.
Sırf zaten yüzme hocası değil biliyorsunuz yunusları da tedavilerinde kullanıyorlar tabii özürlü ki. Çocukların. Tabii eğitimli ki. Yunuslar
tabii.
Çok daha çabuk onların iyileşmesine de vesile oluyor inşallah. Tabii dileriz ki temennileriniz bir an önce hayata geçsin inşallah. Ülkemizde layık olduğu
bir lobimiz de şöyle olmalı. Bunları takip eden lobilerimiz olmalı. Nedir mesela? İstanbul'da yaşayan için söylüyorum. İstanbul milletvekillerini. İstanbul'u yönetenleri, belediye başkanı, valisi, müdürleri, kamu görevlileri takip eden lobilerimiz olmalı. Güzel bir şey mi yapıyor? Alkışlamalıyız hep birlikte. Ha, ama bir eksikliği olduğu zaman da hatırlatmalıyız bunu. Böyle lobilere de ihtiyacımız var. Efendim şunu şöyle yapsaydık daha güzel olurdu. Böyle acımasız eleştirmek kastetmiyorum.
Yapıcı
eleştirilerle. Belki onlar da mutlu olurlar. Tabii. Onlar da mutlu olurlar.
Çok teşekkür ederiz.
Ben
çok
teşekkür
güzel
ediyorum.
Bir sohbetti.
Sağ olun benim için de Pınar Hanım.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.